Azrail nasıl rüşvet yedi? Muzaffer İzgü.
Ayrım 17.
Sen de sever misin pancar salatasını diye bana sordu. Yine dolu dolu. Elbette, elbette dedim. Biraz sonra garson kayık tabağın içerisinde karışık ızgarayı aldı geldi ve biz başladık kaçak Bekir'le yemeye içmeye. Yahu Bekir be dedim. Okuyacaktın yahu. İnsan bunun sıkıntısını sonra çekiyor. Ne kafa vardı sende, ne kafa? Boş ver der gibi kafasını salladı. Rakısından uzun bir yudum aldı. İçsene. Ya ya, içelim, içelim. Geçmiş günlerden, okul yaşamından, sarı saçlı Ayten'den, oğlanların ardından koşarak onları dövmeye çalışan Nuran'dan konuştuk. Yandan ayağındaki çorabını gördüm. Topuk tarafı delinmişti, kocaman. Vah arkadaşım vah. Vah ama bu topuğu delik çorabı saran ayakkabı o denli şıktı ki kim bilir kaç liraydı. Ne denli çok oturduk o lokantada. Tam kalkacağımız zaman garsonu çağırdı. Hesap dedi. Hemen kendi cüzdanıma davrandım. Ne o diye sordu. Ben ödeyeceğim dedim. Asla olmaz dedi. Olurdu olmazdı garsona seslendim. Sakın alma. Kaçak Bekir parayı tutuşturdu yine garsona. Hemen kalktım oturduğum yerden garsonun eline yapıştım. Dünyada kademesi bilmem kaç, derecesi bilmem kaç olan bu memurcuk arkadaşıma bunca hesabı verdirtmezdim. Ama Kaçak Bekir de kalktı yerinden, o da yapıştı garsonun eline. Hatta bir ara öyle oldu ki ben garsonu iterken, Bekir garsonu çekerken lokantadaki öteki müşteriler bize bakmaya başladılar. Sonunda Utku'yu Bekir kazandı. Çünkü az önce garsona uzatmış olduğum para avucumun içinde duruyordu. Bekir kızgın. Sen ne yapıyorsun yahu dedi. Konuğumsun sen benim. Hem de çocukluk arkadaşım, okul arkadaşımsın. Ah işte o anda kızı verdim kendime. Ne vardı sanki son anda garsona koç yumurtası ısmarlayacak? Bu kışın ortasında cacık üstüne üstlük bir porsiyonda kavurma isteyecek. Kim bilir bunlar Bekir Cez'in hesabını nasıl şişirmişti. Böyle balon gibi. Hay yemez olaydım da boğazımda düğüm kalsaydı. Öyle oldu gerçekten. Az önce yalamış yutmuş olduğum yemek şimdi boğazımda kalıyordu Bekir'e baktıkça. Oysa o gülmeye çalışıyordu. Zavallı çocuk. Belki de aylığının yarısını buraya bırakmıştı. Ay başında boynunu kırıp varacaktı bakkalın yanına. Kusura bakma bakkal bey diyecekti. Bir görgüsüz arkadaşımı yemeğe götürdüm. Sanki her öğün koç yumurtası yermiş gibi koç yumurtası yedi. Her öğün cacık zıkkımlanırmış gibi cacık zıkkımlandı. Şiş göbek bir de kavurma istemesin mi? Onca karışık ızgaranın üzerine ocağıma inciri dikti. Maruzatım bu kadar. Affınıza sığınırım bakkal bey. Ve bu açığı kapayabilmek için Bekir arkadaşım kim bilir kaç gün üst üste zeytin ekmek yemek zorunda kalacaktı. Yürüyoruz ama kafamın içinde hep o film. Başrolde Bekir sefaleti oynuyor. Adresini alayım, çalıştığın yere gelirim dedim. Vereceğim adresimi ama öyle bırakmak yok seni. Dolaşalım biraz. Sen işe gitmeyecek misin diye sordum. Boş ver dedi. Bir pastaneye girdik. Bol bol çene çaldık. Yine hep okuldan, çocukluk yıllarımızdan. Pastanede de tutuştuk yine. Yok sen vereceksin, yok ben vereceğim. Bana verdirtmedi yine Bekir. Kendime yine kızmaya başladım. Öyle ya, çocukcağız evlenebilmek için kıyıda köşede 3-5 kuruş para biriktirmiş. Biz şimdi bu paranın dibine darı ekiyoruz. Neymiş? Çocukluk arkadaşıymış. Neymiş? Okul arkadaşıymışız. Yok canım, resmen çocuğu sömürüyorum. Kararımı verdim. Hemen pastanenin kapısında ayrılacağım ama bir koşulla ayrılmam. Akşam yemeğine razı olursa. Pastanenin kapısında, bak Bekir dedim. Akşama benim konuğumsun, anladın mı? Şimdiden söyleyeyim. Ya kabul edersin ya da şimdi burada hemen ayrılırız. Güldü, elimi tuttu. Hele bir akşam olsun dedi. Caddede gezerken gözü bir vitrine ilişti, bir kravat iğnesi görmüştü. Ah şık giyinmek, Bekir'de tutku. Basıverdi onca parayı, alıverdi kravat iğnesini. Acıkmamıştık orada burada dolaştığımız halde ama ben boyuna şu lokanta nasıl, bu lokanta nasıl, şuraya girelim mi, buraya girelim mi deyip duruyordum. Sonunda dayanamadı. Acıktıysan hay hay, bu lokanta iyidir, girelim dedi. Girdik lokantaya ama masaya oturmazdan önce telefona gitti. Bir yerlere telefon etti. Bir yerler de neresi? Mutlaka nişanlısıydı. Beni anlatmıştı ona. Gözünde büyüte büyüte. Koskoca denetmen. Ya benim arkadaşım işte diye övüne övüne. Sofrayı donattık. Öğlenki lokanta ve pastane ondan aşağı kalmamalıydım. Her şeyi istedim masamıza garsondan. Ah, lokanta çıkışı yine bir felaket oldu. Tuvalete gitme bahanesiyle hesabı ödemişti bizim Bekir. Kızdım, dellendim ama ne yararı var ki? Bekir bana lokantanın kapısını gösteriyordu. Haydi çıkalım diye. Pavyona gidiyoruz şimdi dedi. Aa, Tarzan gibi bağırmışım. Bu oğlan fazla oluyor ki ne fazla. Ama yo, dur hele. Evet evet, dur hele. Çocuk, öğle akşam şölen benden ama pavyon senden. Evet evet, benden. Ye iç olmaz, katlanacaksın. Pavyon masrafını da sen yükleneceksin. İyi ama cebindeki para yeter mi pavyona? Bilmezsin gitmezsin. Kim bilir bir içki orada kaç liradır. Yandın mı? Şimdi İlhami, gör arkadaşının kurnazlığını. En büyük masrafı senin üzerine yıkacak. Hem de hiç pavyon bar sevmediğin halde. Ama yedin içtin. Gideceksin şimdi. Hem de tıpış tıpış. Girdik bir pavyona. Işıklı mışıklı bir kapıdan. Daha masaya oturur oturmaz iki kadın çağırdı masaya. Bize arkadaş olacaklarmış. Ondan sonra gelsin şampanya, gitsin viski. Bekir eğlenirken, hoplaya zıplaya kadınlarla dans ederken ben soğuk terler döküyordum. Cüzdanımı, cüzdanımın gözlerini gözümün önüne getirmeye çalışıyor, paraları topluyor, bölüyor, çıkarıyordum. Sonunda kendimi de, Bekir'i de dünyanın dayağını yemiş olarak pavyon kapısının önünde görüyordum. Keratanın bir de omuzuma vura vura, eğlensene yahu, eğlensene yahu demesi yok mu? Gündüz acıdığım Bekir'e şimdi kızmaya başlamıştım. Hiç insan kaçak Bekir'in ipiyle kuyuya iner mi? Bu oğlanın ne olduğu okul yıllarından belli değil miydi? Hiç huylu huyundan vazgeçer miydi? İyi de sen şimdi ne yapacaksın İlhami? Bir de pavyon fedaileri seni dövdükten sonra gazetecinin biri görür resmini çekerse, bir de gazetede ondan sonra senin denetmenliğin, ah kafa ah. O gidiyor işine, sen gidiyorsun işine. Sen seslenmesen o seni görmeyecekti bile. Dilin mi şişti, ne oldu? Yoksa bankacılıktan başka sözler mi duymak istedin? Eh, duy şimdi fedailerden. Adamlar böğrüne böğrüne yumruğu sallayıp da, ulan madem paranız çıkışmayacaktı da, niye içersiniz onca şampanyayı, viskiyi ha? Al sana, al sana. Bu adamlar insanın ceketini de alırlar, pantolonunu da alırlar. Don gömlek kapının önüne koyarlar. İster misin öyle don gömlek gazetede resmin, sonra çocukların, karın? Çıkabilirsen çık işin içinden İlhami. Of be, rastlamışım ki bugün çocukluk arkadaşıma. Hay rastlamaz olaydım, hay gözlerim kör olaydı da görmez olaydım. Gecenin yarısının yarısı mı garsonu çağırdı Bekir. Hesap dedi. Hani bir şarkı vardır ya, bittim eridim kül oldum. Tamam, ben öyle oldum. Yüreğim pilini bitirdi, yağlarım gığıl gığıl eridi. Betbeniz meşe külü. Gözüm hep garsonda. İşte hesap pusulasını bir tabağa koyuyor, işte bize bakıyor, işte yürüyor, işte son masayı da geçti, işte yaklaşıyor. İşte masamızın başında, işte hesap. Meşe külü ne ki? O rakamı görünce benim yüz oldu köy yumurtasının sarısı. Bekir umursamaz, hesap pusulasını kapı verdi, bir demet parayı uzatıverdi garsona. Ben, şimdi Bekir, yani çok ayıp Bekir. Ben ödeyecektim Bekir diyorum. Bir yandan da yüzüm sarılıktan yumurta akına dönüyor, sonra yüz rengini alıyordu. Ay yüreğim de varmış, çarpıyordu. Amanın oramda buramda yağ da varmış, elime geliyordu. Yahu Bekir vallahi olmadı. Oldu oldu. Olanlar oğlanın evlenme parasına oldu. İyi de bu oğlanın biriktirdiği parayı hep böyle yanında mı gezdiriyordu? Ulan yoksa bu velet sıtma savaştan bir şeyler mi çalıp satıyordu? İyi de sıtma savaşın nesini satıyordu, sineklerini mi? Yo, ben iyice sarhoş oldum galiba. Hiç sinek satılır mı ulan? Bekir, buyur arkadaşım. Bir taksinin içindeydik. Yanımızda iki kadın vardı. O pavyondaki kadınlar. Esmeri benim yanımdaydı. Yahu Bekir, eğleniyoruz arkadaşım. Şimdi sıtma savaş, sen sinekleri... Esmer kadın sarılmıştı belime. Nereye gidiyoruz Bekir? Benim eve. Yahu sıtma savaş... Araba yağ gibi kayıyordu. Işıklar dönüp duruyordu, kavşaklar yanıp sönüyordu. Lüks lüks apartmanlar. Yo, Bekir bunların hiçbirinde oturamaz. Yahu Bekir, sıtma savaş, böyle sivrisinekler iyi para ediyor, gaga. Bekir'in apartmanının adı Bekir Apartmanı'ydı. Bekir'in Bekir Apartmanı'ndaki dairesi, anlatmama gerek yok. Yahu Bekir, sıtma savaş. Gece neler olmuştu? O kadınlar biz. Sabah başka bir kadın vardı, kahvaltı masasını hazırlıyordu. Bekir banyodan çıkmış gülüyordu, çorabını giyiyordu. Omuzuma elini attı. Nasılsın bakalım çocukluk arkadaşım dedi. İyiyim sağ ol dedim. Söyler misin bana Bekir, sen ne iş yapıyorsun? Pezevenklik dedi. Ama öyle ufak orta pezevenklik değil. Ben büyük pezevengim. O güzelim tereyağı kaymağı boğazımdan Bekir. Ne o, beğenmedin mi dedi. Senin kocaman kocaman bildiğin çokları oraya pezevenklikle gelmişlerdir. Yo, yağ lokmasını yutamadım. Bekir'in topuğu yırtık çorabı. Yırtık değilmiş. Topuğu ten rengindeymiş. Sıcak aile yuvası. Adı Halim'di. Daireye ilk geldiği gün koltuğunun altında bir yazı makinesi vardı. Geniş alnı, birbirinden uzak gözleri, yuvarlak ve yana dönük burnuyla tam çenesinin altındaki kocaman beni yüzüne komik bir anlam veriyordu. Ama oldukça ciddi bir şekilde tanıştı bizimle. Dairenize Sivas'tan atanan Halim dedi. Hepimiz bir bir elini sıktık. Memnun olduk Halim Bey, hoş geldiniz dedik. Koltuğunun altındaki yazı makinesini masasının üzerine koyduktan sonra kılıfını özenle açtı, makinayı ortaya çıkararak görevliden bir bez istedi. Orasını burasını bir güzel sildi. Ben, galiba başka makinelerde yazamıyorsunuz Halim Bey diye sordum. Yo diye yanıtladı. Dairemizde bir makine fazla olsun istedim. Gerçekten dairede makine sıkıntısı çekiyorduk. Çok kez bu makine sıkıntısı yüzünden görevli dairenin makinesini Eşref Bey'in, benim, başka arkadaşların evlerine bırakır, tüketemediğimiz makinalı işleri evimizde yapardık. Ara sıra yazı makinalarının bayan memurların evlerine gittiği de olurdu. Ama haklı olarak makinalar hiç kullanılmadan geri alınır gelinirdi. Çünkü bayan memurlar aynı zamanda ev kadınıydılar. Onun için Halim Bey'in makinası çok işe yaradı. Makina bazen Eşref Bey'in önünde, bazen benim önümde, bazen de Halim Bey'in önündeydi. Durumdan müdür de memnundu. Kaç kez bakanlığa makina için yazı yazmış, yazı makinesi yerine akıl almıştı. Eldeki makinaların onarılaraktan diyerek. Oysaki makinalar o denli eskimişti ki, şaryolarının çıkması, harflerinin uçması, şeritlerinin düğüm olması günlük makina cilvelerindendi. Bazı günler Eşref Bey sanki yazı makinesi onarıcısı gibi akşama dek lehimlerle, havyalarla makinaları onarırdı. Müdür bey durup durup, ah ah, senin gibi makinalı memuru nereden bulmalı, çok şanslıymışız diyordu. Halim Bey alçak gönüllüydü. Müdürünün bu sevgi ve övgülerinin karşısında bile ciddiliğini hiç bozmaz, o yüz komik durumundan ötürü sırıtıyor gibi görünse bile Halim Bey hiç sırıtmazdı. Siz sağ olun müdür beyim, arkadaşlarım sağ olsunlar, ne önemi var derdi. Aradan birkaç gün geçti. Bir baktık ki Halim Bey'in koltuğunun altında başka bir makina. Aa, o da nesi? Hani şu kollu car car öten tıkır tıkır tuşlarına basılan hesap makineleri vardır ya, işte onlardan bir tane. Ama hemen görmedik makineyi. Halim Bey çantasıyla getirdi hesap makinesini. Aynı ilk günkü gibi çantayı masanın üzerine koydu, kılıfını çıkardı, hesap makinesi ortaya çıktı. Bizim de ağzımızdan aa çıktı. Bayan memurlar bir anda Halim Bey'in masasının başına toplanıverdiler. ''Aa, bu hesap makinesi de mi sizin?'' dediler. Halim Bey başını salladı. ''Kayınpederden kalma'' dedi. ''Bakkal dükkanı varmış da.'' ''Kocaman bir bakkaliye mi?'' diye sorduk. ''Yo'' dedi. ''Ufacık bakkaliye. Ama kayınpeder meraklıymış. Kafasında hep bu hesap makinesi varmış. Müşteri bir şey alınca bu makineyle hesaplayacakmış. Ondan almış, koymuş dükkanına.''
Ayrım sonu.